Evet, tarih yapmaktan tarih yazmaya vakit bulamamış bir milletin ahvadı olmakla, bir milletin torunu olmakla her zaman övündüğümüz bir mesele. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Bir millet bir medeniyet kuruyor, bu medeniyeti bütün dünyaya taşıyor ama bu kurmuş olduğu medeniyeti en iyi bir şekilde yazma noktasında sıkıntılar var. Nedir sıkıntılar? Millet olarak şifahi bir kültürden geliyoruz. Yazılı bir kültür tam yerleşmemiş. Yazılı kültürün tam yerleşmemesi sebebiyle de özellikle Cumhuriyet dönemi büyük sorunlar yaşanmış. Bu sorunlar Batıcı yazarların, Batıcı aydınların hakimiyet alanını, yani merkezi tamamen kuşatmalarıyla, merkezi tamamen kendi noktalarına çekmeleriyle sonuçlanmış. Şimdi Türkiye'nin son yüzyılına baktığımız zaman Türkiye'de yazı alanındaki hakim olan insanlar Türkiye'nin gündemine hakim olmuşlar. Mesela son yıllara kadar gündemi belirleyen, gündem üzerine söz söyleyen tamamen Müslümanların dışındaki insanlar olmuş. Niye onlar olmuş? Çünkü onlar medyayı, yazı alanlarını Müslümanlardan önce keşfederek o alana hakim olmuşlar. O alana hakim olan da Türkiye'nin gündemine ve gündeminin geleceğine hakim olmuş durumda. Şimdi Türkiye'nin son yüzyılını okursak yazmanın ve yazarın sorumluluğunu daha iyi anlayabiliriz. Türkiye'nin son yüzyılına baktığımızda bugün eğer bir yerlere gelmişse Müslümanlar, bu geliş sürecinde yazarların büyük katkısı var. Hangi yazarlar? Bu konuşmayı biraz da o yazarlar üzerinden sürdüreceğim. Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu ve bugüne gelen Rasim Özdenören silsilesi ve bunların yanında ekleyebileceğimiz bunları takip eden yazarlar. Şimdi Cumhuriyet dönemini hepiniz biliyorsunuz. Cumhuriyet döneminde 23 devrimi ile birlikte bir kırılma yaşanıyor. Bu kırılmayla birlikte bütün noktalarda ümmetin, milletin değerleriyle bir kopuş yaşanıyor. Özellikle tek parti döneminde ezanın Türkçeleştirilmesi, Kur'anların yasaklanması ve dini değerlerle halkın bütün ilgisinin koparılması noktasında büyük bir savaş yaşanıyor. Bu savaşa karşı duranlar sembol isimler, öncü isimler. Kimler? Bediüzzaman Hazretleri, Süleyman İlmi Tunağan Hazretleri, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri gibi manevi öncüler sahaya çıkarak kendi alanlarında tek tek, belki de Süleyman İlmi Tunağan Hazretleri ile ilgili anlatılan çok, beni çok etkileyen bir kıssa, hatıra var. Bir trene biniyor, tren yolculuğunda ya da bir inşaata gidiyor. İnşaatta kumu kararken, harç yaparken yanındaki ameleye İslam'ı anlatıyor. Yani onlar mücadelelerini teke tek başlatarak manevi alanda bugüne gelme noktasında büyük bir özveri sağlıyorlar. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri, Süleyman İlmi Tunağan Hazretleri, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri ya da bu gibi büyük gönül öncüleri manevi alanda büyük bir ihya hareketi başlatıyorlar. Bu ihya hareketinin benzerini kültürde, sanatta, edebiyatta da Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil gibi üstadlar yapıyor. Şimdi bugün Türkiye'de hepinizin malumu olduğu üzere bir kazanımlar var. Nerede? Siyasette kazanımlar var, ekonomide kazanımlar var. Yani 1-28 Şubat'ına, bundan 15 yıl öncesine doğru gittiğimizde yasaklanan, yasak olan ve zulme uğrayan ne kadar değer varsa bugün onlar kısmen de olsa özgürlüğüne kavuşmuş durumda. Yani Türkiye bir anlamda her gün bir devrim yaşıyor. Müslümanlar kendi değerlerini yaşama noktasında bir devrim yaşıyor. Nedir bu devrim? İşte son yaşadığımız başörtüsünün kamuda serbest olması, okullarda Kur'an eğitimi ve vesaire diye devam ede gelen bu kazanımlar. Bu kazanımlar birdenbire mi oldu? Hayır. Bu kazanımların bugüne gelmesinde, bu başarıya ulaşılmasında günümüzdeki meydan yerindeki aktif olarak rol alan siyasetçilerin yanı sıra bunun temelini oluşturan insanlara baktığımızda bu insanlar hem gönül öncüleri gibi bahsettiğim isimler hem de kültür sanat adamları. kültür ve sanat alanında yazarak medeniyet mücadelesi veren öncüsümler. Bunlar ne yapmışlar? Mesela Necip Fazıl Büyük Doğu Dergisi'ni çıkarmış. Sezai Karakoç Diriliş Dergisi'ni çıkarmış. Nuri Pakdil Edebiyat Dergisi'ni çıkarmış. Ve Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu gibi Yedi Güzel Adam da Mavera Dergisi'ni çıkarmış. Bunlar bu dergileri çıkarırken, bu dergilerin çıkış beyannamelerine baktığımız zaman, manifestolarına baktığımız zaman hiçbirisi edebiyat yapmak için bu dergileri çıkarmamışlar. Hiçbirisi önde görünmek için bu dergileri çıkarmamışlar. Edebiyat dergisi dediğimiz dergi, böyle gazete sayfasını düşünün, iki gazete sayfası kadar bir büyüklükte. Yani kafanıza ilk anlamda gelen onlarca sayfa gibi düşünmeyin. İki sayfalık bir dergi. Ama o iki sayfalık dergi bir okul olmuş ve bir medeniyet mücadelesi vermiş. Şimdi Edebiyat Dergisi'nde Nuri Pakdil derginin çıkış beyannamesini, manifestosunu yazarken diyor ki biz bir medeniyet mücadelesi veriyoruz. Bu medeniyet mücadelesinde batıcılara karşı, ülkemizdeki din düşmanlarına karşı biz edebiyatla, sanatla, kalemle mücadele edeceğiz. Ve tekrar kendi ruh kökümüze, medeniyet kökümüze dönmek için bu alanda savaş yürüteceğiz. Yani onlar edebiyatı bir savaş alanı olarak, bir savaş aracı olarak kullanmışlar. Nuri Pakdil sadece yazarak değil, zaman zaman meydan yerine çıkıp eylemini bizzat göstererek de yürütmüş. Şimdi Türkiye'nin o son yüzyıllık tarihine baktığımızda çok acı noktalarla karşılaşıyoruz. Nedir bu acı noktalar? Mesela Menderes'in idam edilmesi. Menderes idam edildiğinde maalesef milyonlarca insan mitiklerde, meydanlarda kendisini destekliyor. Ama idam edildiğinde bir kişi çıkıp da bir kalem oynatamıyor. Darbecilere karşı isyan noktasında hayır diyemiyor. Bu noktada hayır deme cesaretini gösterecek de maalesef kimse yok. Nasıl oluyor? Menderes'in idam edilme süreci olsun. 28 Şubat'ta hatırlayacaksınız. Belki yaş itibariyle hatırlayamayabilirsiniz ama okumalarınızdan hatırlayabileceksiniz. 28 Şubat'ta Müslümanların öncülerinden işte kurulan hükümeti devirmede birinci güç yazan adamlardı. Kimlerdi bunlar? Medyadaki bir kısım, o zaman Erbakan Hoca'nın sözü vardı, bir kısım medya. Yani hükümeti aslında asker devirmedi. Hükümeti aslında bazı güçler devirmedi. Dördüncü kuvvet olarak söylenen medya devirdi. Hükümetin devrilmesinde, darbenin olmasında en büyük etken rol medyanındı. Bunu Adnan Menderes'in idam edilmesinde de görüyoruz. Bunu 12 Eylül'de de görüyoruz. 28 Şubat'ta da görüyoruz. Türkiye'deki liberal aydınlar yazı alanında hakimiyetlerini devam ettiriyorlar. Şimdi Sezai Karakoç bir sohbetinde demişti ki günümüzdeki liberal aydınların babalarına baktığımızda, dedelerine baktığımızda da hep aynıydılar. İktidar ve güç nereden yanaysa o gün sabahında o güçten yana olan bir tavırları var. Dolayısıyla liberal aydınlar, yazarlar hiçbir zaman Müslümanların lehine söz söyleme noktasında samimi olmamışlardır. 28 Şubat'ta kısmen direnen bazı aydınlar olmuşsa da sonrasında bunlar kendi yüzlerini göstermişlerdir diye bir sohbetinde söylemişti. Şimdi bu darbecilere karşı, Müslümanların önündeki bu engellere karşı kahramanca savaşanlar yine Müslüman yazarlar olmuştur. Necip Fazıl kalemiyle, Sezai Karakoç kalemiyle, Cahit Zarifoğlu kalemiyle, Nuri Pakdil kalemiyle, Rasim Özdenören kalemiyle. Bu isimleri özellikle söylüyorum ki bugün bu isimler zihinlere ilk işlendiğinde bu isimler üzerinden İnşallah yeni nesiller yetişmiştir. Bundan sonraki nesillerin yetişmesinde de önemli rol oynayacaktır. Mesela Sezai Karakoç'a baktığımızda, Sezai Karakoç'un çıkardığı gazetelerin, dergilerin sürekli kapandığını, sürekli ara verdiğini görüyoruz. Necip Fazıl'ın Büyük Doğusu'nun sürekli ara verdiğini görüyoruz. Osman Yüksel Serden Geçti diye bir kahraman var. Osman Yüksel Serden Geçti dergisinin sloganında şunu yazıyor: para buldukça çıkar. Yani her zaman onlara verilmiş bir imkan da yok. Bu insanlar öncelikli olarak imkanları kendiler sağlıyorlar. Anadolu'nun her tarafına koşarak gidiyorlar. Tek tek insanlarla muhatap olup gerekirse onları irşad etme noktasında hizmette bulunuyorlar. Sonrasında da en ilginç yanlardan birisi, yazdıkları yazılardan dolayı da hapse girebiliyorlar. Mesela dergilerde, gazetelerde bir ayet yazmanın, daha doğrusu Allah demenin yasak olduğu bir zamanda, hadis yazmanın yasak olduğu bir zamanda hem Necip Fazıl hem de Osman Yüksel Ser'den geçti. Derginin, gazetenin manşetine bir hadis-i şerif yazarak altına da şey yazıyor. Açılın ey mahkeme kapıları, hapishane duvarları, Osman geliyor. Yani bir yazdıkları yazıdan sonra hapse gireceklerini bildikleri halde, perişan bir vaziyette orada kalabileceklerini bildikleri halde, eziyet, zulüm göreceklerini bildikleri halde, inandıkları değerler uğruna inandıklarını yazabilmeleri yazarın sorumluluğunu gösteriyor. Bugün konu başlığı olarak yazarın sorumluluğu dedik. Yazarın sorumluluğu sadece yazdıklarıyla değil, yaşadıklarıyla da bağlantılı. Bu anlamda günümüzde şöyle bir sıkıntı var. Olumlulardan bahsederken olumsuzları da doğru örnek verirsek olumluyu daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Günümüzde insanların elinde ne varsa artık insanlar onu paraya çevirme noktasında mahir bir durumdalar. Yani heyecanlılar. Elinde ne var? Elinde edebiyat var. Bunu nasıl paraya çevirebilirim? Elinde ne var? Tırnak içerisinde söylüyorum. Doğru anlaşılmasını ümit ediyorum. Elinde tasavvuf var. Tasavvufu nasıl paraya çeviririm? Elinde siyaset var. Siyaseti nasıl paraya çeviririm derdinde. Yani şu an Türkiye'de yazar örgütleri arasında en büyük yazar örgütü Türkiye Yazarlar Birliği. Dolayısıyla binlerce üyemiz var ve Türkiye genelinde yüzlerce organizasyon yapıyoruz. İstanbul'da bir yıl içerisinde yüzlerce organizasyon yapıyoruz. Mesela yakın bir zamanda yapacağımız organizasyonda 150'den fazla şair ve yazar gelecek. Şimdi bunu şunun için anlatıyorum. Günümüzde bir yazarı aradığınızda bir konuşma istediğinizde size ilk sorusu şu olabiliyor. Bana ne vereceksiniz? Ya da ben oradan ne alacağım? Şimdi Anadolu'dan bazı insanlar, samimi insanlar arıyorlar. Hocam şu yazarı aradım. Dedim ki işte bize İslam'da gençlik konulu bir konuşma yapar mısınız? Bana söylediği ilk söz, kaç para vereceksiniz? Ben hayal kırıklığına uğradım. Ne diyorsunuz? Şimdi kırılma noktası aslında burada. Eskiden bu bahsettiğim öncü yazarlar ne kazanırımdan önce ne kazandırımı soruyordu. Sorumlu yazar olarak. Bugünün yazarı ise ne kazanırım noktasında. Şimdi Hazreti Mevlana ile ilgili anlatılan çok hoşuma giden önemli bir kıssa var, menkıbe var. Konya'nın mahallelerinin birinde bir genç intihar ediyor. Gencin intihar ettiği Hazreti Mevlana'ya söyleniyor. Hazreti Mevlana büyük bir ah çekiyor. Ciğeri yanarcasına ah çekiyor. Ve yanına gelen, o haberi kendisine verenlere diyor ki, o gencin intihar ettiği mahallede hiç Müslüman yok muydu? Eğer diyor, o gencin intihar ettiği mahallede bir Müslüman varsa, o genç intihar etmezdi. Yani sorumlu, duyarlı bir Müslüman olsa o gençle muhakkak ilgilenirdi. Onun o hale düşmesini engellerdi. Şimdi bu yazarlara baktığımız zaman da, öncü yazarlara baktığımız zaman da bütün kayıp olup giden, kimlik savaşı veren gençleri kazanma noktasında bir mücadele içerisine girmişler. Şimdi size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ve buna benzer birçok büyük ödül Sezai Karakoç'a, yani günümüzün yaşayan en büyük şairlerinden birisine verildi. Sezai Karakoç bu ödülü almadı. Sezai Karakoç'un bu ödülü almaması bize neyi hatırlatıyor? Daha ileriye gidersek İstiklal Marşı. Mehmet Akif Ersoy'un ödülünü almamasını hatırlatıyor. Şimdi ben öğrencilere anlatırken diyorum ki Bir insan düşünün, vefat edeli 70 yıldan fazla olmuş ama her gün binlerce insan, milyonlarca insan onun şiirlerini okuyup etkileniyor. Etkilenme sebebi nedir? Yazdıklarını samimi olarak yazması ve yaşadıklarını yazması. Günümüzde bazı yazarların, hatta çoğu yazarın yazma sorunu yok ama yazdıklarının tesir sorunu var. Yani yazar yazdıklarıyla bir toplumu yönlendiremiyor. Yazar yazdıklarıyla bir nesli eğitemiyor. Niye? Çünkü yaşadıklarını yazmıyor. Çünkü yazdıkları yaşantısının hiçbir yerinde yok. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un bir mısrağını söylediğimizde kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Yani şimdi bu ya da İstiklal Marşı'ndan ya da Safahat'tan herhangi bir mısrağı söylediğinizde insanın tüyleri diken diken oluyor. Şimdi bir ilk öğretim çağındaki çocuklara ben Çanakkale Destanı'nı okudum. Mehmet Akif Ersoy'un. Bir tane böyle ailesinin dindar olmadığını bildiğim bir çocuk ağlamaya başladı. Çocuğa dedim ki affedersiniz. Niye ağlıyorsun? Burada dedim senin anlamadığın birçok kelime var. Hangi kelimeyi anladın? Hocam dedi hiçbir kelimeyi anlamadım. Niye ağlıyorsun? Vallahi dedi o kadar ruhuma tesir etti ki kendiliğimden böyle ağlama hissi geldi. Şimdi Mehmet Akif Ersoy 70 sene önce 90 sene önce yazmış. Kendi vücudundan, beyninden, ruhundan, bütün azalarından hissederek yazmış. Bugünün gençliği okuduğunda da bir şey anlamasa bile o ruhu alabiliyor. O ruhu hissedebiliyor. Şimdi kendi yazdığım bir yazıdan da örnek vermek isterim. Çeçenistan davası, Çeçenistan cihadı en ateşli günlerindeydi. Bugün maalesef Çeçenistan cihadını da unuttuk. Yani çünkü Çeçenistan'dan sonra birçok acılarımız çoğaldı. O kadar. Cahit Sarıfoğlu'nun çok güzel bir sözü var. Ümmetin acılarına göz önünde bulundurarak diyor ki ne çok acı var diyor. Bugün de Çeçenistan'dan sonra Suriye'miz oldu, Mısır'ımız oldu, yeni acılarımız oldu. Ama Çeçenistan'daki acı hala devam ediyor maalesef. Çeçenistan cihadında şöyle oldu. Şimdi Ruslara karşı Cevher Dudayev muazzam bir başarı kazandı. Sonrasında Şamil Basayevler'in başarısı oldu. En sonunda Ruslar galip geldi ve mücahitler, savaşçılar, direnişçiler Çeçenistan'ı terk etmeye başladı. Çeçenistan'ı terk ederken dağlara çıkmaya başladı. Merkezi bıraktılar. O bana şeyi hatırlattı. Peygamber Efendimiz'in hicret ederken Ebu Bekir Efendimiz'in hüzünlenmesini hatırlattı. Hazreti Ebu Bekir hüzünleniyor. Bunu gören Peygamber Efendimiz ise üzülme ya Ebu Bekir, bir gün bu şehre muzaffer olarak döneceğiz diyor. Şimdi bu Peygamber Efendimiz'in hicretindeki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in hüznüyle Şamil Basayev'in ve Çeçen mücahitlerin hüznünü değerlendiren, karşılaştıran bir yazı yazmıştım. Yazarken kendimi tutamayarak kalemi bıraktım, orada ağlıyorum. Tamamen böyle bir saat hüngür hüngür ağlıyorum. Odayı kilitledim, öğrenci evindeyim. Kimse görmesin, kimse gelmesin diye. Çünkü birisi görse kesin der ki işte ya aileden birisi mi öldü? Yani insan babası öldüğünde nasıl, annesi öldüğünde feryadı figan ederse o acıyla. Dergiye gitti yazı. Dergi yayınlandıktan sonra birçok insan, yani bunlar arasında üniversite hocaları, yazarlar, değişik kesimlerden okuyucular da vardı. Aradılar, şöyle dediler. Hocam dediler, o yazıyı okurken ağladık. Ben dedim ki neresinde ağladınız? Şu kısımda ağladık. Benim kalemi bırakıp ağladığım kısımda okuyucu da aynı yerde ağlıyor. Yani yazar neyi, ne hissederek yazıyorsa okuyucu da aynı yerde aynı şeyi hissetmiş oluyor. Şimdi Sezai Karakoç önemli bir söz söylüyor. Kalem diyor, çağın sorumlusu şahididir. O yüzden her yazdıklarımızda bu sorumluluğu gözetmeli, kendi medeniyet mücadelemizin bir silahı olduğunu unutmamalıyız. Şimdi Sezai Karakoç'u ve diğer isimleri sık söyleyeceğim ki iyi anlaşılsın diye. Nasıl ki Mehmet Akif Ersoy ödül almamışsa, Sezai Karakoç da kendisine verilen ödül almıyor. Yine Mehmet Akif Ersoy kendisine verilen o İstiklal Marşı dolayısıyla büyük ödülü almayıp reddettiğinde, bugünün insanı, modern insan, modern akıl şöyle düşünebilir. Ya zaten parası vardı, imkanı vardı, ondan almamıştır. Hayır. Mehmet Akif Ersoy ödül almadığında imkanı neredeyse sıfır. Yoksulluk içerisinde yaşıyor. Sezai Karakoç'a baktığımız zaman da bir arkadaşımız, Sezai Karakoç'un yanına giden bir arkadaşımız dedi ki ya dedi, üstadı dedi, ben 10 seneden beri aynı ceketle görüyorum. Şimdi Sezai Karakoç kendisine verilen milyarlarca ödülü reddediyor ama züht hayatı yaşıyor. Yoksul bir hayat yaşıyor ama bütün maddi anlamdaki, affedersiniz. Bu aralar büyük bir organizasyon hazırlıyoruz. Epey bir yüzlerce telefon konuşması, yazarlara konu başlıklarını falan belirtirken ses gitmiş. Hakkınızı helal edin. Çıktığı kadar artık paylaşacağız. Evet. Sezai Karakoç da aynı Mehmet Akif Ersoy ahlakında olduğu için ödülü reddediyor. Bu ödülü reddediş bize şunu gösteriyor. Yazar gerektiğinde maddeye karşı mesafesini koymalı, inandığı değerleri uğruna kendi şahsiyetini, kaleminin onurunu düşürmemeli. Yani Sezai Karakoç o ödülü almamakla diyor ki, ben bütün bu hizmetlerimi maddi bir karşılık bekleyerek değil, manevi bir sorumluluk içerisinde yaptım. Düşünün, Mehmet Akif Ersoy bir şair ama cihat başlıyor, savaş başlıyor. Mehmet Akif Ersoy cami cami dolaşıyor, kürsülere çıkıp cihat çağrısında bulunuyor. Sezai Karakoç'a bakıyoruz. Sezai Karakoç da binlerce makale yazmış, imkansızlıklar içerisinde gazeteler çıkarmış, kendi cebinden para vererek gazeteleri çıkarmış, zarar etmiş, kapanmış ama yılmamış, yine çıkarmış, yılmamış, yine çıkarmış. En sonunda meydan yerine şöyle çıkmış. Şimdi Sezai Karakoç 81 yaşında Yüce Diriliş Partisi diye bir parti kuruyor. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'de hiçbir seçime girmeyen, en fazla 5 tane teşkilat olan bir parti. Yani normal zihnin algıladığı bir partinin çok dışında, aykırı bir parti. Peki Sezai Karakoç niye parti kuruyor? Şunun için parti kuruyor. Mevcut partilerdeki eksiklikleri görüyor, mevcut düzendeki aksamaları görüyor. Türkiye'ye bir sistem önerisinde bulunmak için artık yazdıklarının yanında bir parti kurarak sesini böyle duyurmak istiyor. Şimdi Yüce Diriliş Partisi Haseki'de, bütün buradaki dostlarımıza tavsiye ederim, bir gün muhakkak ziyaret edin Yüce Diriliş Partisi'nde Sezai Karakoç'u görmek. Şimdi bana deseler ki Necip Fazıl'ı görmek mi, bütün okuduğun üniversiteler, okuduğun kitaplar, yaptığın işler mi? Ben sadece Necip Fazıl'ı gördüm diyebilmek ya da Nurettin Topçu'yu, Osman Yüksel Ser'den geçtiği gördüm, sadece gördüm demek onlara bedel diye düşünürüm. Çünkü onların yaymış olduğu o büyük enerji bizi besleyen enerji. Günümüzde Necip Fazıl yaşamıyor, Mehmet Akif Ersoy yaşamıyor ama Sezai Karakoç yaşıyor. Bir gün yolunuzu inşallah Kerim Hocam, davetçi arkadaşlarımızı cumartesi günleri saat 8'de Sezai Karakoç'a götürmek nasip olur inşallah. İnşallah. Şimdi Sezai Karakoç'a baktığımız zaman her parti sohbetinde bir kere ben Sezai Karakoç'un oy dediğini görmedim. Bir kere Sezai Karakoç'un klasik manadaki siyasetçiler gibi konuştuğunu görmedim. Her haftaki sohbetindeki mesele İslam milletinin meselesi, Müslümanların sorunları, Müslümanların birliği ve beraberliği. Ve sunduğu reçete de eğer Müslümanlar birleşirlerse, Müslümanlar bir ve beraber olabilirlerse ancak kurtulabilirler. Yoksa Batı'nın, Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin oyuncağı olmaktan kurtulamazlar diye bir söz söylüyor. Yine öncü yazarlarımızdan Cahit Zarifoğlu'na baktığımızda Mavera dergisi. Şimdi biraz önceki eski yazarları, öncü yazarları anlattığım gibi günümüz yazarlarını da anlattım. Ne dedim? artık onlar ne kazanırızın derdine düşmüşler. Ama öncü yazarlarsa ne kazandırırım derdindelerdi ve dertleri milletti, ümmetti. Şimdi Cahit Zarifoğlu da bu derdi olan yazarlardan biriydi. Günümüzde edebiyat dergilerini takip ediyorsanız çok ilginç bir nokta var. Edebiyat dergilerinde aylık 60'a yakın dergiyi takip ediyorum. Hem iş dolayısıyla hem de ilgi alanım dolayısıyla. Edebiyat dergileri, Müslümanların çıkardığı edebiyat dergileri. Şimdi Suriye diye bir acı var. Mısır diye bir acı var. Müslümanların dünyanın her yerinde yaşadığı acılar var. Doğu Türkistan var. Türkiye'deki Müslümanların yaşadığı acılar var. Vesaire. Edebiyat dergilerine baktığımız zaman bizim şairlerimiz hala gök mavi, ağaç yeşil, böyle çiçek böcek edebiyatındalar. Yani böyle sanki yaşadıkları çağda herhangi bir Müslümanın sorunu yokmuş gibi, herhangi bir Müslüman acı çekmiyormuş gibi saçma sapan bir edebiyat anlayışı içerisindeler. Bazı istisnaları tenzih ediyorum. Ama Cahit Zarifoğlu mesela edebiyat dergisi, normalde şiir yayınlar, deneme yayınlar. Mavera dergisi Cahit Zarifoğlu'yla Afganistan cihadını Türkiye'de sıcağı sıcağına yaşatan, gündem oluşturan bir dergi olmuştur. Afganistan'daki cihat hangi aşamadaysa, Türkiye'deki Müslümanlar neyi bilmesi gerekiyorsa onlara gündeme getiren tek kaynak neredeyse Mavera dergisi olmuştur. Bunu yapan kim? Bir yazar. Bunu yapan kim? Bir şair. İşte Cahit Zarifoğlu şöyle diyor. Yazar, yazar olarak yazdıklarından sorumludur elbet. Ve bunlardan da sorulacaktır. Yazmanın hangi sahada olursa olsun vebali vardır. Büyük mesuliyet yazarın yazdıkları. Yazarken pür dikkat olmalı. Şimdi öncü yazarlara baktığımız zaman yazdıklarından sorumlu olduklarını ve yazdıklarından hesaba çekileceklerini düşünüyorlar. Yani nasıl ki yaşadıklarımızdan hesaba çekileceksek yazdıklarımızdan da hesaba çekileceğiz düşüncesi öncü yazarlarımızın hepsinde var. Yine Batı'da yazdıklarıyla yaşadıkları ve yazar sorumluluğunu en kavi bir şekilde bize hissettiren bir yazar var, Sartre. Gerekirse tankların üstüne çıkıp, gerekirse meydan yerine girip, yazılmasının en zor olduğu zamanlarda en zor yazıları yazan, hatta tankların, darbecilerin, savaşçıların tankların üzerine çıkıp hakkı haykıran bir Batılı yazar. O da diyor ki, savaşta ölen bir tek çocuk karşısında benim bütün kitaplarımın ne anlamı var? Savaşta ölen bir tek çocuk karşısında benim bütün kitaplarımın ne anlamı var? Eğer bir çocuk ölüyorsa ve biz o çocuğun ölmesini kendi iç gündemimizde ve sosyal gündemimizde taşıyamıyorsak, biz onlarca, yüzlerce kitap yazsak, yazar olsak ne anlamı var? Bu büyük bir ciddiyet ve sorumluluk. Bugün haber bültenlerine baktığımız zaman bütün bültenlerden, sayfalardan kan damlıyor. Suriye'deki çocukların, Mısır'daki çocukların, Arakan'daki çocukların, Burma'daki çocukların. Ama Suriye'deki çocukların acısını hissettirecek ben bir şiir okumadım. Ne zaman? Günümüz yıl 2013. Müslümanların onlarca edebiyat dergisi var. Artık yüzlerce şairimiz var. Meydan yerlerce yazarımız var. Ama Suriyeli çocukların acısını, Mısır'daki direnişçilerin heyecanını, intikam hissini Türkiye'deki okuyuculara hissettirebilecek sorumlulukta istisnaları yine ayrı tutarak, tenzih ederek maalesef göremiyoruz. İşte bu görememe sorumluluk alanlarımızın artık kaydığını gösteriyor. Günümüz yazarı da bir anlamda artık yazıyı bir ticaret algısına çevirmiş durumda. Yazar artık sorumlu, çağından sorumlu, çağının tanığı olmanın dışında yazdıklarının ticaretini yapan bir kişi konumuna gelmiş. Günümüzde çok bilinen bir yazarı aradım. Anadolu'daki arkadaşlarımız konferansa davet ettiler. Şimdi başladık yazarla pazarlığa. yazarlar pazarlara dönüşmüş maalesef. Şimdi Anadolu'daki arkadaşlara şunu anlatıyorum. Diyorum ki belli bir ücret verin. Yani artık bunu kanıksayalım, kabul edelim. Günümüz yazarlarının böyle bir anlayışı var. Mesela Nurettin Yıldız Hoca gibi alimlik, öncülük vasfı, yazarlık vasfının önünde olan insanları ayrı tutuyorum. Mesela çok etkilenmiştim Nurettin Yıldız Hoca'nın hiçbir gittiği yerden bir şey, yol parası dahi almamasını. Bu da inşallah tarih Nurettin Hoca'yı da yazacak. Ama Nurettin Hoca gibi bu kıvamda, bu duruşta Yazarlar Birliği Başkanı olarak söylüyorum. Yazarların içinde onlarla birçok faaliyete katılan birisi olarak söylüyorum. Böyle bir yazar Nurettin Yıldız örneğinde olduğu gibi yok. Şimdi yazara ben konusunu söylerken yazar dedi ki hocam konu önemli değil. Bana hangi konuyu söylesen anlatırım. Ne alacağım? Şimdi hocam dedim siz ne alacağınızı hesap ederek o çocuklara nasıl faydalı olabilirsiniz? O da çok ilginç bir şey söyledi. Ya dedi ben dedi işte dedi bu parayla hanımıma pazar parası veriyorum. Şimdi yazar yazdıklarından, anlattıklarından aldığı parayla evinin pazar parasını ya da kredi borcunu ödeme noktasına gelmişse artık büyük bir hesaplaşmanın içerisine girmemiz gerekiyor. Osman Yüksel Ser'den geçtiği Adana'dan çağırıyorlar. Osman Yüksel Ser'den geçti. Adana'ya gidecek yol parası yok. Adana'ya gitmek için bugünün tabiriyle otostop yapıyor. Necip Fazıllar otobüslerde günlerce düşünün Kars'a çağırıyorlar. Kars'a gidiyor. 24 saat sürüyor otobüsle. O çaptaki büyük bir yazar o otobüs yolculuğundaki sefaleti yaşayarak sıkıntılar yaşayarak gidiyor ve hiçbir ücret almadan gelip tekrar görevine devam ediyor. Bunu şunun için anlatıyorum. Yazar sorumluluğu, yazanın sorumluluğu günümüzde maalesef kaybolmuş durumda. Olumlu örnekleri bildiğimiz gibi olumsuz örnekleri de bilerek bundan sonra öncü yazarların izini takip eden bir yazar silsilesi içerisinde olmamız gerekiyor. Yazıyla eğer biz dostluğumuzu kuracaksak. Fethi Gemihlioğlu diye inşallah Genç Doku Dergisi'nin gelecek sayısında işleyeceğimiz bir gönül adamı var. Duyan var mı? Fethi Gemihlioğlu. Evet, dostluk üzerine. Muhteşem bir insan. Fethi Gemihlioğlu kendisine gelen bütün üniversite öğrencilerini, Anadolu'dan gelen gençleri sarsan bir adam. Nasıl sarsıyor? Çocuk gelmiş Anadolu'dan, masum, böyle hepimizin olduğu gibi Anadolu'dan ilk geldiğimizde büyük bir şehre geliyoruz ve şehir kocaman sanki bizi yutacak gibi ne olduğunu anlamaya çalışma çabamız var. O süreçlerde genç geliyor, Fethi Gemihlioğlu kapıdan gelen gence hemen şunu soruyor. Sen hiç aşık oldun mu? Şimdi genç şaşırıyor. Sen hiç aşık oldun mu sorusu tuzak bir soru. Efendim diyor işte ben diyor aşık olmadım. Fethi Gemihlioğlu genci alıyor, yakasını tutuyor ve sarsıyor. Diyor ki ben diyor hiç aşık olmayan adamla ne yapacağım? Hiç aşık olmayan adamdan adam mı olur? Git ormanda bir ağaca, bir dala aşık ol, yine ol. Çocuk diyor ki efendim işte ben sadece Allah'a aşık oldum. Allah'a mı aşık oldun? İspat et. Şimdi bunlar hep tuzak sorular. Sen hiç namaz kıldın mı diyor çocuğa. Efendim diyor ben hafızım işte 7 yaşından beri namaz kılıyorum. Tamam da oğlum diyor sen hiç namaz kıldın mı? O da diyor efendim işte hiç kaza namazım yok. Bu tip sorular soran ilginç bir insan. Bugün Fethi Gemihlioğlu tek başına hiçbir cemaate, hiçbir gruba ait olmadan günümüzdeki yüzlerce yazarı, yüzlerce akademisyeni, yüzlerce iş adamını, siyasetçi yetiştiren birisi. Hakkında yazılan yazılar, Fethi Gemihlioğlu'nun hakkında yazılan yazılar, oğluyla birlikte bir kitap derledik. İz Yayıncılık'tan çıktı. 87 yılına kadar hakkında yazılan yazıları topladık. 500 sayfayı aştı. 2013'e kadar yazılan yazıları toplasanız hakkında binlerce sayfalık bir kitap olacak. Düşünün, bir insan hiç yazı yazmamış. Fethi Gemuhluoğlu'na diyorlar ki, efendim siz niye yazı yazmıyorsunuz? Çok önemli, altı çizilesi bir nokta söylüyor. Yazmak da diyor ilahi emirledir. Eğer ilahi bir emir gelmemişse gönle, nefisten bir yazmak olur. Yazmak nefisten olursa kimseye tesir etmez. Bize diyor konuş emri verildi, yaz emri verilmedi diyor. Çok güzel bir konuşması var. Dostluk üzerine diye bir konuşması var. O konuşma binlerce, yüz binlerce fotokopi çoğaltılarak bugün de kitaplarla birlikte dağıtılıyor. Düşünün. Şimdi bu adam tek başına bir yazar ordusu yetiştiriyor. Yazar ordusu kim? Şimdi hakkında yazı yazanlara baktığınız zaman Necip Fazıl yazmış, İsmet Özel yazmış, Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç. Bugün aklınıza İslami camiada yazar denilince kim geliyorsa onun hakkında muhteşem bir yazı yazmış. Sadece Müslüman kesimden değil, soldan yazarlar bile onun hakkında yazı yazmış. Şimdi Fethi Gemuhluoğlu'nun buradaki davası ne? Hayatına baktığımız zaman şöyle diyor. Mesela bir genç bir dergi çıkarıyor. Fethi Gemuhluoğlu hemen matbaaya gidiyor. Daha genç, dergiyi çıkaran genç dergiyi almadan dergiyi okuyor, altını çiziyor ve genci arıyor, tebrik ediyor. Dostum diyor, senin yavrum işte hitabı neyse, ey genç adam, senin bu dergi beni heyecanlandırdı. Sen diyor gelecekte büyük işler yapacaksın, büyük bir yazar olacaksın, devam et. Ne gerekiyorsa ben yanındayım. Sonra bir genç bir kitap çıkarmış. Hemen o kitaptan alıyor, dağıtıyor, genci yüreklendiriyor. Yazmalısın. Sen hikaye yazmalısın. Rasim Özdenören'i çağırıyor, diyor ki sen hikaye yazmalısın. Erdem Beyazıt, Erdem sen şiir yazmalısın. Maraş'tan Bahattin Karakoç'a mektup yazıyor. Sen şu alanda yaz. Bir tane genci alıyor, daha üniversite birinci sınıf öğrencisi. Sen diyor edebiyat alanında akademisyen olacaksın. Sen diyor edebiyat profesörü olacaksın. Çocuk da şaşkın, okulu yeni tanıyor. Efendim falan filan, yok diyor. Hedefin bu. Hedefin üzerinde ilerleyeceksin. Ne gerekiyor? İmkan gerekiyor. Ben sana imkan sağlayacağım. Okuman için ne kadar para gerekiyorsa benden. Ve sen üniversite sonrasında lisans eğitimin bittiğinde yüksek lisans için hangi hocayla görüşmesi gerekiyorsa ben görüşeceğim. Gerçekten görüşüyor. Yani bu dava adamlarının işte Nurettin Yıldız Hoca gibi, Necip Fazıl gibi, Fethi Gemuhluoğlu gibi dava adamlarının ben en çok şaşırdığım noktaları şu. Bu kadar işi bu kadar kısa zamana nasıl yetiştiriyorlar? Fethi Gemuhluoğlu sadece ben şu an 3-4 tane gençle ilgileniyorum. Ve 3-4 tane genç bazen telefonlarına bakamıyorum. Şimdi dün birisi mesaj attı. Hocam görüşelim diye. Hala dönemedim. Dün öğleden beri. Ha döneceğim ama meşguliyetler arasında sarkıtıyoruz. Ama Fethi Gemuhluoğlu'nda ya da dava adamlarında öyle bir şey yok. Anında gence gidiyor. Evlenecekse nikah şahidi oluyor. Ev kuracaksa gidiyor belki kirasını veriyor. Çocuk üniversiteyi bitiriyor. Çocuğu alıyor. Bölüm başkanının yanına gidiyor. Diyor ki bu genç akademisyen olacak. Bunu asistan olarak alacaksın. Fethi Gemuhluoğlu'nun vesile olduğu şu an yüzlerce akademisyen profesör var. Ha Fethi Gemuhluoğlu yüzlerce yazarı da yetiştiriyor. Yazarları yetiştirmedeki kaygısı şu. Diyor ki biz diyor yurdumuzda Müslümanlar kavgayı, savaşı, direnişi sanatla, edebiyatla kaybetti. Yani solcular, batıcılar Türkiye'deki bütün kazanımlarını edebiyatla kazandılar. Şimdi biz siyasette iktidar olalım. Ekonomide iktidar olalım. Diğer alanlarda iktidar olalım. Ama eğer Müslümanlar kültür sanat alanında, edebiyat alanında iktidar olamazsa diğer alanlarda iktidar olmanın bir anlamı yok. Ekonomisiz kültür, kültürsüz ekonomi olmaz diyor Nazif Gürdoğan. Bunu en iyi bilenlerden birisi Fethi Gemuhluoğlu. Gençlere neredeyse yalvarıyor. Diyor ki yazın. Biz diyor bir yazar ordusu kuracağız. Bu yazar ordusuyla birlikte Türkiye'deki batılılaşmayı tekrar tersine çevireceğiz. Çok önemli bir sözü var. Sanatla başladı yurdumuzda yabancılaşma. Yine sanatla atılacak yurt dışına diyor. Türkiye'deki batılılaşmayı, yabancılaşmayı yurt dışına biz yazarak, bir yazar ordusu kurarak başaracağız diyor. Elhamdülillah bugün Fethi Gemuhluoğlu'nun o atmış olduğu meyveler sonuçlarını göstermeye başladı ve gerçekten bugün bir yazar ordusuyla, bir kültür ordusuyla Türkiye'de bir kültür medeniyet mücadelesi veriliyor. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Hala ülkemizde kültür alanı solcuların elinde. Yani kültürel iktidar solcuların elinde. Bizim şu ana kadar bütün çabalarımız, bütün bu öncülerin çabaları bir yere getirdi ama hala savaş devam ediyor. Bu savaşa da kültür ve sanat alanında hepimiz davetçiler olarak yönelmeliyiz. Yani şimdi iki tane cami var bizim mahallede. İki caminin iki imamı var. Şimdi ben de gittiğim yerlerde mesela cami hocalısını değerlendiriyorum. İmamları değerlendiriyorum. Hem hocalara anlatıyorum kendilerine hem de mahalledeki arkadaşlarla değerlendiriyorum. İşte şu hocanın şu önemli özellikleri, güzel özellikleri var diye. İki tarihi caminin iki hocası, ikisi de çok duruş sahibi, önemli insan, değerli insan, değerde olan insanlar. Ama birisinin bilgi birikimi yüksek olduğu halde diğer 23 yaşındaki imam, 60 yaşındaki ilmi noktada ve hayat alan anlamındaki tecrübe noktasındaki hocanın cemaatinin 10 katı cemaati var. Camilerde yakın. Yani bazen bir cami şurada diyelim, bir cami şurada, aynı mesafede çoğu insanın evine. Genç imamın yaptığı en güzel noktalardan birisi şu, başarısındaki. Mesela çoğu imam Nurullah Genç'i bilmez. Nurullah Genç diye bir şair var. Çoğu imam günümüzdeki yaşayan şairleri bilmez, yaşayan yazarları bilmez. Bu imama bakıyorum, kendisini hem ilim noktasında yetiştirmeye çalışıyor, hem de edebiyat anlamında yetiştirmeye çalışıyor. Gençleri şiirlerle ve kültür ve sanatla, onlara yapmış olduğu kitap okuma gruplarıyla falan muazzam derecede kendisine bağlamış. Yani şöyle düşünün, hocayı anlamak için diğer hocamızın elindeki hazır kağıttaki okumuş olduğu hutbeyi dinlerken neredeyse ben kulaklarımı tıkayasım geliyor. Yani hazır hutbeyi okurken, hoca çok değerli, çok mübarek bir insan ama hutbeyi bırakın kağıtsız okumayı, kağıttan okurken bile o kadar çok cümle yanlışı, o kadar çok anlatım bozukluğu, o kadar çok virgülde duracağı yerde, noktada durma, noktada durmayacağı yerde kelimeler, anlamlar birbirine karışıyor. Diğer hocada kağıt falan yok. Son mesela gençlikle ilgili bir şey vardı, hutbesi vardı. Hoca hutbenin yarısında ağlamaya başladı. Bütün cemaat böyle ağlıyor. Sonra Nurullah Genç'ten Yağmur şiirini okudu. Necip Fazıl'dan bir şiir okudu. Gençler mest oldu. Yani şunu söyleyeceğim. Siz ne kadar bilirseniz bilin, bildiğinizi dilin, edebiyatın, sanatın, kültürün imkanlarıyla değerlendiremezseniz karşıdaki insanlara tesir olma noktasında o başarıyı sağlayamazsınız. Ne kadar süremiz var hocam?
Bir 5 dakika.
Evet. Notlar çok arkadaşlar. Ama ben özetleyeyim. 15 sayfa not almıştım.
Hocam nasıl olsa burada olacaksınız.
Evet. Yani bir program çerçevesinde değil de arkadaşlar sohbet ortamı olur, konuşma olur. Sezai Karakoç'a birlikte gideriz. Nuri Pakdil'e birlikte gideriz. Yaşayan şu an önemli yazarlara birlikte gideriz. Yani şunu özellikle tavsiye edeyim. Kerim Hoca'yla da aşağıda biraz konuştuk. Bir dergide çalışmaya başladım ben. Derginin muazzam potansiyeli var ama dergiyi kimse tanımıyor. Orası da böyle vakıf çalıştığım dergi. Derginin katı 1. kat, yemekhanede 5. kat. Arkadaşlara dedim ki, arkadaşlar, hepsi de mübarek, güzel insanlar, mümin insanlar. Bu derginin başarısını konuşuyoruz. Dediler ki, ya dergi başarısız. Her şeyi yapıyoruz ama kimseye duyuramadık. Ben de dedim ki, arkadaşlar, sizin dedim, çıktığınız en yüksek kat vakfın yemekhane katı olmuş. Eğer elinizde bir değer varsa ya da değer kazanmak istiyorsanız bulunmuş olduğunuz yerden çıkacaksınız. Yani ne kadar çok insan tanırsak, ne kadar çok kişiyi ziyaret edersek o ziyaretlerin, o tanışmaların bizde bir kazanımları olacak. Şimdi gazetecilik dersine gittim bir kursa. Kursta aziz Allah. Kursta hocanın ilk kulağımda kalan, not ettiğim cümlesi şuydu. Arkadaşlar, gazeteci olacaksanız kart vizitiniz cebinizde çok olacak. Bu ne demek? Çok insanla tanışacaksınız. Yani sadece gazeteci için değil, bunu her alana yayın. Hangi alanda, hayatta iş yapmak, hizmet etmek istiyorsanız o kadar çok insanla tanışacaksınız. Bu insanlarla tanışmanın yolu da ziyaretlerle. Ziyaret edeceksiniz, konuşacaksınız, onların sohbetinde bulunacaksınız, telefonlarını alacaksınız. Mesela bir yazarın, önemli bir yazarın ya da alimin telefonunu aldınız. Bir bayramda aramanız onun sizi hatırlamasında muazzam bir etkisi var. Sonrasında ona bir kitap hediye etmek, giderken bir kitapla hediye etmek artık sizi unutamadığı dosthanesine yazacaktır. Şöyle bir şey olabilir, muhakkak yapıyorsunuzdur ya da düşünülmüştür ama insan hazineleri diye bir şey çıkarabilirsiniz. Mesela 40 kişi, şimdi Batılılar ve bazı banka yayıncılığı yapan kitaplar var. O kitaplarda diyor ki işte ölmeden önce seyredilmesi gereken 100 film, ölmeden önce gezilmesi gereken 100 yer gibi. Biz de şöyle yapabiliriz. Yani davetçi okulunda bir yıl içerisinde muhakkak İstanbul'da ziyaret edilmesi gereken 40 kişi diye ya da 40 mekan diye, mekanların da dili vardır. Oradan da bize bir şeyler muhakkak kalacaktır. Böyle bir çalışma yapılabilir. Bu çalışma yapılırken de ben ziyaret edilmesi gereken isimler noktasında değerli hocalarımıza yardımcı